İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri'ne hoş geldiniz. Bu hafta da programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Teknik yönetimde sesimizi sizlere Recep Özden ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Bu hafta da sizlerle beraberiz efendim. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. İki değerli konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan ve tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı ve psikolog Arife Tamer'di bu hafta bizlerle beraber her hafta olduğu gibi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, bu haftaki konumuz hayat, oyun, oyunculuk üzerine, tiyatro üzerine de konuşacağız. Sayın Tamer bir tiyatro oyuncusu aynı zamanda. Tiyatroyla gerçek hayat arasındaki bağlantıyı da birazcık bugün deşeceğiz. Ama oyun nedir? Öncelikle ona biraz değinelim diyorum. Çocukluk döneminde bir yaşamsal gerçeklik oyun. Beyin gelişimi için de çok önemli. Ama sizden alalım aslında, oyun ne demekte? Çocuklar için ne ifade eder?
Yaşamsal gerçekliğe uyum çabası. Çocuğun yaşamsal gerçekliğe tanıyabilmesi, hele ufak bir çocuğu, ne diyeyim, yani 2 yaşından sonra olan bir çocuğu, 4-6 zaten oyun çocukluğu diyebilir, çocuğun etrafında olup bitenlere, yaşam dediğimiz o tabii, etrafında olup bitenlere algılaması, anlaması bizim düzeyimizde beklenemez. Peki ne yapar o? Gördüğü yaşamsal gerçeği, gerçekliği taklit eder. Taklit ederken ne işine yarar bu taklit? Duyguları, nesneleri, tutumları, davranışları sadece ve sadece görsel bulgular olarak tanır. Tanır derken tanıması şu yolda olur. Kendi duyumsallığı, yani kendi algılaması doğrusunda hangi tür ve hangi an eşleştiriyorsa gördüğünü, dokunduğunu, duyduğunu, onu tanır. Sonra tanımasında kendi bedeninde, kendi gelişmekte olan zihinselliğinde onunla eşleştirdiği, bitiştirdiği durumu tanıdığını, tanıyor olduğunu farklı hale getirir ve farkında oluşluk geliştirir. Daha sonra bilir. Zaten bu noktadan sonra, yani tanıdığı, fark ettiği, bildiği bütün bu duyumsamaların özeti paylaşmaya gelir ve bunu dış dünyaya yansıtır. Dış dünyaya yansıtırken nesnelerle kurduğu ilişkide onun için tek önemli anne babadır nesne derken, ama onun dışında olanlarla, insan olsun, canlı olsun, cansız olsun, nesnelerle kurduğu ilişkide oyun çok önemlidir. Oyun onu tüm güçlü kılar. Yani o biraz daha geliştiğinde, şu düğmeye basarsam ben gezegenler arası seyahat ederim dediğinde, bak canımı sıkma, şimdi söylerim sana neler olur kim bilir dediğinde, bu aslında oyunun ona verdiği bir güçtür. Yani taklit eder, taklit ederken özdeşleştirir nesneyle taklit ettiği şeyi, ama gene de onun elindedir. Oyun bu şekilde kişinin bilişsel derinlik kazanmasına, dil becerisini kullanmasına, algılarının farklılaşmasına hizmet eder. Daha doğrusu sizin en başta söylediğiniz gibi, başlangıçta yaşamsal gerçeklikle çocuğun yaşamsal gerçeklik içinde erişmesi, ulaşması, değişmesi, dönüşmesi ancak oyun aracılığıyla olur.
Evet, hocamın da söylediği gibi oyun çocuğun fiziksel, sosyal, zihinsel ve psikolojik, duygusal yönden gelişmesine katkıda bulunan bir araç aslında. Kendisini ifade etme yolu ve biz çocukların normali olarak da görüyoruz. Bütün çocuklar oynuyor. Oynamayan bir çocuk yok. Oyun aracılığıyla hem yaşamı tanıyor hem nasıl algıladığını gösteriyor. O yüzden de hani oyunu sadece eğlenceli bir araç ya da çocuğun eğlendiği, yapmaması gereken bir şey gibi değerlendirmemek lazım. Aynı zamanda hocam değil mi? Oyun çocuğun hem sizin söylediğiniz örneklerden gidersek hayal gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını da arttırıyor. Öyle değil mi?
Kesinlikle. Kesinlikle. Yaratıcılığın yaratıcılık farklı olmak desek, genel akışın dışında kalabilmek dersek eğer, çocuk doğal bir yaratıcıdır. Yaratıcılığının beslenmesi gerekiyor. O yüzden ona doğruyu öğretmek adına veya sosyal normları, toplumsal normları öğretmek adına dikkatli konuşmak lazım. Hı hı. Ben demiyorum ki alıp başını gitsin. Ha, alıp başını gitmesin ama çocuk zaten alıp başına giden bir ruh haline sahip. Yani çocuk olup da uçkun olmayan birisi çocuk değildir.
Değil mi?
Yani
çocukluğu sınırları yok,
engellenmiştir tabii. Sınır. Şimdi bu hal, insanlar çocukluk, ergenlik, erişkinlik, yetişkinlik bilmem ne diye böyle bakıldığında başlangıç dönemler biz büyüdükten sonra kayboluyormuş gibi. Hayır, insanı yaratıcı kılan şey çocukluğunda yaşadıklarının belleğinde konumlanmış olarak sürüyor olmasıdır. Bazen rüyalarımıza döneriz, bazen dil sürçmelerimize döneriz, bazen çok keyifli hallerimizde ve çok ilginçtir. Kim insan ne bileyim şunu toplar, bunu toplar. Tahta oyuncak toplayan arkadaşlarım var.
Ondan siz sonra, mi hocam yoksa?
Ben severim.
Ha, ne güzel.
Gittiğim her yerden alırım.
Ha, ne kadar hoş.
Mesela ben Pinokyo şeylerini çok severim. Bir sürü insan var böyle. Neden? Çünkü çocukluktaki yaratıcılığa maya olan o uçkunluğu asla yitirmemek lazım. Çünkü yetişkin olarak ruhun hareketliliğinde, toplumsal uyumda ve topluma doğru bir eylemden doğru yansıyabilmek için çocukluğu kaybetmemek lazım. Çünkü asık suratlı olmak, gözlük üstünden bakmak, işaret parmağıyla tehdit etmek bilmem ne, bunlar yaşamla bağdaşık şeyler değildir. Çocukla böyle bir şey yoktur. Taklit ettiği zaman vardır ama taklit ettiği zaman da çok komik hale gelir. O çocuk oldu. İşte herkes çocuklasın demiyorum ama çocukluktaki özü, uçkunluğu, yaratıcılığı kaybetmemek lazım.
İçimizdeki çocuğu aslında kaybetmemek lazım.
Peki hocam.
Bir şey söyleyeceğim. Bitireyim. Çok tek bir cümle. Ariyetti yaratıcılığın üzerinde bugüne kadar benim bildiğim en çok duran insanlardan bir tanesi, yaratıcılığın her yaş döneminde çıkabileceğini söyler. Ve o kadar iddialı ki yaş dönemlerine göre sıralar, orta yaştan sonraki yaratıcılığa dair örnekler verir. Bu yüzden insanlar ya bu yaştan sonra saz mı çalınır? Her şey çalınır. Bu yaştan sonra resim mi yapılır? Resim de yazılır, şiir de yazılır, roman da yazılır. Ben bunu ucuzlatmak veya niteliği azaltmak için söylemiyorum. Yani yaratıcılığı, erişkin olmak, büyümek, erişmek, yaratıcılığı, uçkunluğu mahkum etmekle eşdeğer değildir.
Hocam biz oyun dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey çocuk. Yani sanki çocuk eşittir oyun ama büyük için bu geçerli değil diye düşünürüz. Yani biz büyüyünce oyun oynamaktan niye vazgeçiyoruz? Büyüyünce oyun oynamak yani bizim psikolojimiz için iyi bir şey değil mi? Diğerlerinin değerlendirmesiyle mi ilgili bir şey? Siz sınırlamadan bahsettiniz. Hani sınırlamalar var. Biz o sınırlamaların içine girip oyun oynamayı unutuyor muyuz? Büyüyünce oyun oynarsak ne olur?
Şimdi ben gavurca laflar kullanmaktan hoşlanmıyorum ama şu boya fışkırtan tabancalarla oynanan oyun var ya.
Evet.
Çocuğunda
paintball.
Evet, o çocuğunda ateş sesi çıkararak kendine göre seni öldürdüm demesiyle ne farkı var? Ya da Japon iş yerlerinde kırma dökme odasının olmasının anlamı ne? Yani toplumsal yaşamda insanlar bizim unuttuğumuzu varsaydığımız ya da bizden unutulmasını istediğimiz uçkunluğu, yerine göre denetimsizliği, duygu ve düşünce denetimsizliğini yaşamak ister. Bu erişkin hayatımızda şakalarımıza yansır, şuna yansır, bunu yansır. Ha, böyle olmasın, böyle olmasın tabii. Ama öte yandan oyun deyip geçmemek lazım. Sizin sanatınız örneği. Yani çünkü madem ki yaratıcılık var, yaratıcılık dediğimiz zaman akla hemen gelen nedir? Bilim vardır, sanat vardır. Evet. O zaman sanatta yaratıcılık dediğimizde oyunculuk, tiyatro yazarlığı, özellikle oyunculuk bence en eskiden beri var olan sanatlardan bir tanesidir. Dolayısıyla biz erişkin yaşamda oyunu çocuğun uçkunluğunda tekrar etmiyoruz. Ama erişkin yaşamda çocuğun oyununu erişkin yaşamın ilkelerine, tanımlarına uygun bir hareketlilik içinde yeniden tanımlıyoruz. Ama bu kez sanat içinde. Dolayısıyla tiyatro sanatı bu açıdan çok önemli. Ve dünyanın en eski sanatında olması tesadüf değil. Yani biz oyundan vazgeçmedik, vazgeçmeyiz de.
Evet, sizin söylediğiniz şey aklıma bir şey getirdi. Şimdi benim çok uzun yıllardır içinde bulunduğum bir faaliyet bu, tiyatro sanatı. Hem amatör hem profesyonel olarak bulundum. Hala da devam ediyorum. Şu an Devlet Tiyatrosu'nda bir oyunda da misafir sanatçı olarak. Evet. Sizin söylediğiniz şey, oyuncular, yani daha doğrusu sanatla uğraşan kişiler, tiyatro sanatçıları, sinemacılar, içinde oyunun olduğu, ifade yolu bu olduğunda, o işi yapan kişilerin bu işi çok sevdiğini görüyorum. Yani ben bugüne kadar bilmiyorum, genelleme yapacağım belki ama tanıdığım bütün tiyatro oyuncularının işlerini çok sevdiğini. Yani hiç kimseden şöyle bir cümle duymadım bugüne kadar. Böyle bir deneyimim olmadı. Ya hani lanet olsun, kim beni bu işe soktu? Nereden geldim ben tiyatrocu oldum diyen hiç kimse yok. Hani çok para kazanmamaktan bahsedebilirler, işlerinin kesinlikle, yoğunluğundan, tabii, ailelerine zaman ayıramamaktan, yani bir sürü başka neden sıralayabilirler ama işimi sevmiyorum, ben bu oyunu sevmiyorum diyen duymadım. Bunu neye bağlayabiliriz?
Bir kere yani sadece tiyatroda değil, sanatın her dalında. Ya keşke ressam olmasaydım. Keşke caz piyanisti olmasaydım. Keşke gitarist olmasaydım. Keşke yoktur. Çünkü sanat zaten bunu söylememek üzere var olan bir şeydir. Ve o varlık içinizden uçmadığı sürece, siz onu kapı dışarı etmediğiniz sürece, herhangi bir nedene bağlı olarak ölene kadar ölesiniz. İnsan ölene kadar bir mesleği sürdüremez. Ama sanatı ölene kadar sürdürür. Dolayısıyla sevmenin de ötesinde sanatın uygulaması her neyse, o uygulama sanatçının var olma şeklidir. Ve sanat kişinin biyolojik bir bütünlük olarak, bir canlı türü olarak biyolojik gereklilere hizmet eden, bundan dolayı hizmet eden bir insan olmanın dışında zihinsel olarak var olur. Çünkü zihinsel olarak var olduğunda sanatçı soluğu kalmamış bile olsa yok olmaz.
Evet.
Belki bu.
Evet, çok doğru açıkladınız.
Bir de insanın en kalıcı olabileceği alanlar herhalde sanatla bilim, bir şeyler icat etmek. Sonuçta hepsi yaratıcılıkla bağlantılı yine gördüğümüz zaman. Değil mi?
Latinler şey derler. Bir insan gerçek anlamda adının hayatta en son anıldığı gün ölür derler. Sanatçı bu şeydedir.
Bu noktada.
Bu noktadadır. Ve sanatçılar hep anılır.
Mesela ilginç bir şekilde sanatçılar asla, sizin söylediğiniz cümle arasında, asla işlerinden emekli olmak istemezler. Bunu yani da yaptığı işi yaparken ölmeyi tercih ederler. Genellikle gözlemlediğimizde bu. Ben mesela sanatla ilk tanışmam, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başladığımda, üniversitede işte tiyatro kolu. Abi gideyim dedim. Hani ne yapılıyor, ne ediliyor? Böyle kendimde bir yetenek olup olmadığının da farkında değilim. Gittim ve çok sevdim. Onları sonra konuşuruz. Neden çok sevdiğimi, sizin anlattığınız, içeriğini doldurduğunuz şeylerle belki karşılaştım. Ve psikolojiyi çok sevmeme rağmen, yani bir psikolog olmayı zaten planlamıştım. Hedefim de oydu. Ama tiyatrodan hiçbir zaman vazgeçemedim. Hiçbir zaman. Çünkü şöyle bir laf var. O sahne tozunu yuttuğunuz zaman bir daha asla bu eylemden vazgeçmiyorsunuz. Yani yarım bırakmış olsanız bile söylediğiniz nedenlerden dolayı hep içinizde bir ukde, orada olmak istiyorsunuz. O yüzden sanatın böyle bir güçlü yanı var diye düşünüyorum.
Evet, burada bir virgül koyalım o zaman hocam. Buyurun. Ardından aynı sohbetimiz devam tamam, edecek. Tamam.
Sarısın bir kaplan karısı, içimin cam ormanına. Sanki bir yerlerden tanıdık, dokunsam kanayacak tadı. Derindi gökler şimdi huzur, kayıyor dünya altımızda buzul. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi. Kel dilinden bu kırılma, bak yazıyorum beni baştan. Her neresinden abunuyorsa bu hal, bakışına bir mektup. Bak yere indi delirim de bu firarla, bir gülüşüne bir mahkum. Gökler şimdi huzur, kayıyor dünya altımızda buzul. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi. Kel dilinden bu kırılma, bak yazıyorum beni baştan. Her neresinden abunuyorsa bu hali, bir bakışına bir mektup. Bak yere indi delirim de bu firarla, bir gülüşüne bir mahkum. Thank you.
Değerli dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan ve psikolog, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Arife Temer'le sohbetimiz devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde biraz daha çocukluktaki oyuna değinmiştik. Şimdi yavaş yavaş artık büyüklükteki, büyüdüğümüzdeki oyuna girelim. Daha doğrusu sanata ve tiyatroya girelim. Tiyatroda gerçeklik aslında oyun aracılığıyla ifade buluyor. İnsanların bir aynası gibi, yaşadıklarımızın bir aynası gibi tiyatro sahnesi. Peki oyuncu o anda neler yaşıyor? Neler hissediyor? Aslında buna biraz değinmek lazım belki de. Ne dersiniz Sayın Doğan?
Gerçek ayna çok iyi bir benzetme ama bu sadece tiyatro için geçerli değil. Goethe'nin ben roman için söylediğini hatırlıyorum. Roman yol boyu yürürken dünyanın size tuttuğu aynadır der. Dedi. Yani ayna metaforu, ayna eğretilemesi sanat için kullanılan ve kullanışlı olan bir tanım. Oyuncu bence olağanüstü bir işlevsellik oyunculuk. Neler hisseder diye sordunuz değil mi? Aslında dışarıdan bakan insanlar olarak, Arife Hanım'ı söylemiyorum, biz oyuncuyu seyreden izleyen insanlar olarak, mesela benim aklıma gelmiştir. Bu sorunun büyüsüyle izliyorum kimi zaman, kime kesitleri. Şimdi o anlattığı kişi mi? Anlattığı kişiyi o görebiliyor mu benim gördüğüm gibi? O görüyorsa eğer, gördüğü kendi olmasına, kendisi olmasına engel mi? Hı hı. Diye. Bu evrensel bir soru diye düşünüyorum. Sorarlar da zaten tiyatro oyuncuları da, Arife Hanım da rastlamıştır. Hayatta da oynuyor musunuz diye. Hayır, oynamaz bildiğim kadarıyla tiyatro oyuncusu.
Öyle söylerler.
Çünkü kendisi olmak çok önemlidir. Kendisi olduğu için onu oynayabiliyor. Oyuncu için şu var. Hemen burada çok kısa bir şey. Büyük bir şair. Apollinaire için söylerler. Neyse, büyük bir şair. Şiir yazan birisi ona dosyasını göndermiş. Aylar geçmiş, yanıt alamamış. Sonra bir edebiyat toplantısında karşılaşmışlar. O amatör olan, özengen olan, üstad demiş, ben de şiir yazmaya çalışıyorum. Size bir dosyamı göndermiştim, okumuş muydunuz? Neydi başlığı demiş, şu. Evet okudum demiş. Ne düşünüyorsunuz demiş. Kenara çekmiş, size bir şey sormak istiyorum demiş büyük şair. Nedir? Hiç kendinize sordunuz mu, ben şiir yazmasaydım eğer dünyada ne eksik kalacaktı diye. Sanatçı bu soruyla yaşar. Tiyatro oyuncusu da. Ben bu rol işlevselliğinde tam da şimdi ve burada bunu canlandırmasaydım, ben şimdi bu sahnede Hamlet olmasaydım, ben bu sahnede Cimri olmasaydım, Harpagon olmasaydım, ben bu sahnede Kral Lear olmasaydım, devam eder. Sinema oyuncusu da tiyatro oyuncusu. Dünyada eksik kalırdı. Evet kalırdı. Eğer Rıhtımlar Üstündeyi oynayan bir Marlon Brando'yu seyretmemiş olsaydık ya da Arzu Tramvayı isimli eseri Tennessee Williams yazmamış olsaydı ve gene Marlon Brando'yu seyretmemiş olsaydık gerçekten dünyada çok şey eksik kalacaktı. Evet. Yaşar Kemal olmasaydı dilimizde çok şey eksik kalacaktı. Yusuf Atılgan olmasaydı çok şey eksik kalacaktı. Dolayısıyla sanatçı bunu söylediğine göre oyuncu neden söylemesini söyler. Mesela oyuncu sahnede canlandırdığı rol olarak, bir anlatım aracı olarak yansıttığı bir kişi ise eğer, o kişiyle özdeşim mi kurar? Demin Arife Hanım'la konuştuğumuz şey. Yoksa eş duyum mu kurar? Özdeşim kurmaz. Çünkü özdeşim özellikle ilişkin hayatta taklit etmek istediğin insan gibi olmak. Oysa eş duyum replik belli, yani oyuncunun söylediği laf. Eş duyum şöyle bir beceridir. Birisiyle geçici bir süre ve geçici bir derinlikte onun gibi olmaktır.
Evet.
Meslekte de var bu, tiyatroculuğunda da. Ha, o zaman ben çatlak Danimarka prensi olarak şu kadar zaman süre, çünkü oyunun önce ezberlemekle başlar. Daha sonra sahne sahne, evet. şey olur. Daha sonra da toplu prova yapılır. Şimdi bu süreç aslında ben özür diliyorum.
Ay, lütfen hocam.
Alanınıza girmiş olur. Daha sonra bütün bu hazırlık yönetmenin o oyuncu, o kişiyi onun yerinde olabilecek bir biçimde canlandırabiliyor mu? Geçici bir süre ve geçici bir şey. O zaman oyuncu şeyi sorar. Bunu ona söyleten nedir? Ona bunu davrandırtan nedir? Ona bir elinde kılıç, bir elinde kuru kafa diye simgeleştirilen olmak ya da olmamak sorusunu dayatan ve bu soruyu da kendine sorduran nedir? Bu bir acı mı? Bu bir merak mı? Bu bir korku mu? Bu bir endişe mi? Yoksa bu varlığı yok etme riski taşıyan bir kaygı mı? Bunu bu soruların etrafında bu role döndüğünde, oyuncu olduğunda mükemmel bir oyuncu olur.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica Çünkü siz bunları anlatırken aslında psikiyatrist olmanın dışında Yıldırım Hocam aynı zamanda bir yazar duyarlılığıyla. Çünkü yazarlığı evet. var ve siz de bir sanatsal çerçeveden bakıyorsunuz olaylara.
Kesinlikle.
O yüzden tanımlamalarınız çok mükemmel geliyor bana. Tiyatro gerçekten de öyle. İnsanı insana insanla anlatma sanatı olarak tanımlanır. Ve burada bir oyuncu eğer insanı anlatıyorsa öncelikle kendisinin sınırlarını bilmeli. Kendisinde var olan, yani bir insanın yapabileceği neler var? İşte söylediğiniz yaratıcılık, sezgisini kullanmak, kendi karakter özelliklerini bilmek. Ama bir oyuncu için bunlar yeterli değildir. Hiçbir oyuncu kendini sizin anlattığınız o yüzlerce, binlerce oyun karakterini canlandırırken içsel hazırlığı için kendi karakterinin dışına çıkar, sınırlamaz. Bana göre yaptığı oyuncu tüm duyularını kullanarak doğasına yabancı olmayan, yani aslında kendine ait olmayan ama yeni bir karakteri kontrollü olarak ortaya çıkar. O eş duyum dediğiniz şey o. Kontrol olmak zorunda. Oynadığı rolün farkındadır. Yani ama o oynadığı rolü farkında olarak kontrollü bir şekilde ve yaratıcılığını kullanarak ortaya koyar, inşa eder o karakteri ve o karakterinde kendisini seyreden seyircinin anlamasına, yani bütün şeyleri, işte o kişinin duyusunu, o kişinin kişiliğini, o kişinin kişilik özelliklerini, her şeyi seyirciye bir ayna gibi yansıtır. Yani içeride bir şey kalmaz. Seyirci şu soruyu öyle biri miydi sorusunu aslında sormaz. Oyuncu ne kadar iyi oynar, ne kadar iyi karakteri hazırlarsa ya o kadar ciddi bir sonuca ulaşır diye düşünüyorum.
Peki o anda sahnedeyken siz de bir sanatçısınız. Size sormuş olalım. Hem psikologsunuz hem de bir sanatçı. O anda kendinden neler bulur sanatçı? Kendini bir kenara mı koyar? Kendiyle bir şekilde özdeşleştirdiği taraflar olur mu? Sanatçıya neler katar bu?
Hocam onları aslında açıkladı bir bakıma. Yani özdeşim kurmaz. Çünkü mesela diyelim ki siz bir yani size ait olmayan, hiç görmediğiniz bir şeyi oynuyorsunuz. Sadece onun nasıl oynanacağıyla ilgili bir araştırmanız olur. Ama bu aslında hepimizde değil mi, insanın doğasında var olan özellikler. Sizin kişiliğinize ait bir parça olmayabilir. Ama o kişilikteki bir insan nasıl davranır? Ne yapar? Bunun kişilik özellikleri nelerdir dediğinde bir araştırmaya girmeniz gerekiyor. İşte buna biraz önce söylediğim içsel hazırlık. Bu içsel hazırlıkla oyuncu aynı zamanda kendisini de izler. Yani gerçekten o kişi oldum mu? Olmadım mı? Bunun ölçütü de aslında seyircidir.
Peki o role hapsolur mu o sırada sanatçı?
Hocama
ne
soralım.
Ne dersiniz hocam?
Olmaması
bir psikiyatrist
lazım.
Olarak.
Olmaması lazım. Örneğin eş duyum dedim. Bu bir çok sık kullanılan yabancı söz, dildeki karşılığı empatidir. Hadi ben de kullanayım bu sefer, mazur görün. Empati ile sempati. Şimdi ben derdini dinlediğim bir insanın başımı onun omzuna koyup ya da omzunu başını omzuma koy dediğimde sempati gösteriyorum. Ama yani bunu anlıyorum ya, bu anlıyorum da bunu yaşamak bana çok ağır geldi demesi empatidir. Yani o çok kısa sürede ben o olursam ona bunu söyleten nedir, nasıl bir duygudur, onu böyle davrandırtan nedir diye sorduğumda, oyuncu örneğinde düşünürsek oyunun bütünü içinde hiçbir zaman o rolün içine hapsolmaması lazım. Yani ya, kimi yazarların şey gibi, bundan sonra karakter yazdı. Hayır, doğru değil bu. Yani bundan sonrasını karakter belirledi. Bundan sonrasını oyun... Hayır. Çünkü oyun bittiğinde benim alkışladığım Arife Tamer'dir.
Evet.
Arife Tamer'in rolünü alkışlamıyorum.
Hı hı.
Ben Desdemona'yı alkışlamıyorum. Ben Arife
Tamer'i. Benim performansımı.
Ben Arife Tamer'i. Yani o eş duyum becerisini, onu bana toplumsallık ve bireysellik tümleşikliğinde aktarabilmesidir. Bir şey daha var. O bir seyirci olarak benim seçimim. Aslında ben kendi alanımda da, yazma alanımda da, bence sanatın en önemli işlevlerinden bir tanesi, sizi okuyan, izleyen ne varsa en azından ürün ortaya çıktıktan sonra, onu izledikten sonra veya onunla ilişki kurduktan sonra en azından tek bir sorusu olmalı. Arturo Uy'nin yükselişi. Ben eminim onu seyrettikten sonra oturup Hitler dönemini okuyan insanlar vardır. Ya da onu izledikten sonra ha demek ki buymuş diyen insanlar vardır. Şimdi Ankara'da sahnelenen bir Deni'nin hatıra defteri. Nasıl olup da Genco Erkal Gogol'dan daha çok hatırlanıyor? Godoy'u beklerken dendiğinde gene Godoy hatırlanıyor. Ama Türkiye'de benim kuşağımda, şimdi Erdal Beşikçioğlu'na ayıp olmasın, o da çok iyi biliyor. Ama Genco Erkal'ın dendiğinde bir Deni'nin hatıra defteri.
O hatırlanır, evet.
O hatırlanır. Ama hatırlanan Genco Erkal. Dolayısıyla sanatçı sanatını eylerken sanatına katılımda bulunan insanın kendisiyle ilgili ve yaşadığı toplumla ilgili en az bir soruya sahip olması lazım. Başka türlü sanat amacına ulaşmamıştır.
Hocam son bir soru sorabilir miyim size? Şimdi sanatçının sahnede yaptığı oyun, bir oyun oynuyor.
Rol, evet.
Peki gerçek bir kişinin gerçek hayatta ki oyunculuğuna ne demeliyiz? Yani oyun oynuyorsa gerçek hayatta.
Vallahi önce estağfurullah derim. Çünkü onun sanatçılıkla hiçbir alakası yoktur. O
bu şeydir. Bir ruhsal bozukluğa işaret
Hayır,
eder mi?
Bu taklittir. Gelişi güzel şeydir. Amaca yönelik, yarara yönelik bir şeydir. Siz işportacı satıcılarını hayranlıkla seyrederim. Şimdi tezgah mezgah kalmadı. O heyecan hali. Tamam mı? Ve ne diyeyim, bir sağlık şurubu satıyor veya bir yaram veremi satıyor, şunu satıyor, bunu satıyor. Aklınızın ucuna gelmeyen, edinmeye asla düşünmediğiniz bir şeyi sonunda ediniyorsunuz. O öyle bir etkiliyor ki sizi. Ama o oyunculuk değil.
Değil. Siz çok güzel bir şey hatırlattınız bana, örnek hatırlattınız. Zamanında Muammer Karaca döneminde bir oyuncu hastalanmış. Aniden işte bir kestaneciyi oynayan bir oyuncuya ihtiyaç olmuş. Hemen kimi hazırlayacaklar? Zaman da yok. Diyor ki oyunculardan bir tanesi, ya bizim köşede bir kestaneci var. Onu alalım, getirelim. Mükemmel yapar. Çünkü kendi işi. Yani niye yapmasın? Akşama kadar kestane kestane diye bağırıyor. Alalım, getirelim diyorlar. Çok istemeye kabul ediyor.
Karaca mı?
Evet. Ve getiriyorlar ilk oyunda. Adam K bile diyemiyor. Yani onun için...
Kesinlikle.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki vaktiniz sona erdi. Aktardıklarınız için, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum efendim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük programımızın da sonuna geldik. Psikolog, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Arife Tamer ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Yıldırım Beyatlı Doğan'la beraberdik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olacağız bir başka konuyla. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.